Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biraz gündemi şöyle dün sabah yaptığımız gibi iyice hani Karadenizlerin söylemiyle sağlam bir şekilde afkalayarak biraz böyle sallayıp tutarak bir yerinden tutmaya çalıştık. Ve aslında hepsinin birbirine ne kadar bağlı olduğunu göstererek şunu anlatmaya çalıştım. Organize bir kötülüğün gitme çırpınışları bunlar. Gitmemek için yaptığı şeyler ama sonuçta işin nereye varacağını bütüne baktığınızda görebiliyorsunuz zaten. Ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Neleri yazmışlar, neleri yazmamışlar, neleri yazar gibi davranıp kıvırmışlar. Biraz ona bakacağız. Periskop izleyicileri aşağıdan yayını paylaşacak hemen. Şu yayını paylaş tuşunu bularak 3 noktanın yanından. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Ve diyeceğim ki gelin, gelin de konuşalım hep beraber. Gazetelerin içinde neler var dostlar, komşular, yetişin. Hiçbir bok yok. Çok şaşırdınız değil mi? Ama bugün size mesela takvimden iki ayrı yazı okuyacağım. Bugün hem Ergün Diller'i çok özlemiştiniz eminim. Hala bizim ona bakmadığımız dönemde de kafayı yakmaya devam etmiş. Çünkü bugün ekstra efsane bir yazısı var. O yüzden bir bölümünü paylaşacağım sizinle. Nafis Hoca'ya da elbette bakacağız. Bugün günün yüzsüzlüğü olarak Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'ın ilk yayının sonunda anlatmıştım. Size göstereceğim. Sözcü Gazetesi'nde çok önemli bir haber var. Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı abi, Saygı Öztürk, Hüseyin Aygün'le, eski milletvekili Hüseyin Aygün'le görüşmüş ve Hüseyin Aygün şu anda PKK'nın elinde üst düzey devlet görevlilerinin olduğunu söylemiş kendi tecrübesine dayanarak. 48 saat ben de ellerinde esir kaldım. Nasıl bir tutsaklık olduğunu bunu çok iyi biliyorum. Ve oradaki o tutsaklığın çözümlenmesi, insanların sağ salim ailelerine kavuşması için bugüne kadar elimden geleni yaptım. Bundan sonra da yapmaya bu yüzden devam edeceğim diye. Bu üzerinde çok tartıştığımız, benim de sorduğum bir soruydu hatırlıyorsunuz. Geçen hafta içinde Gara katliamı yaşandıktan sonra hani orada canlarımız gittikten sonra bu soruyu sormak gerekliliği üzerine konuşmuş ve şunu söylemiştim. Ya o zaman bilmemiz gerekiyor kardeşim. Daha ne kadar insan var orada? 5,5 sene sonra öğrenmeyelim biz bunu diye. Hüseyin Aygün bugün onun yanıtını vermiş. Üst düzey devlet görevlilerinin PKK'nın elinde olduğunu söylüyor. Onu göreceğiz haber olarak. Onun dışında neler var? Vallahi şöyle bir saçmalık var. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Kongresi'ni yaptı. İzmir Kongresi'nde bu kez payımıza düşen kudurma kelimesi oldu. Türkiye'yi tek başına yöneten AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Berat Albayrak'ın başarısı nedeniyle kudurduğumuzu söyledi. Vallahi ben bir ekonomist olarak söyleyeyim, kuduracak hiçbir şey yok ortada. Ortada çok büyük bir ekonomik başarısızlık var. Bunu isteyen herkes de istediği her yerde tartışmaya hazırım. Zaten böyle bir cesaret gösteremeyeceğini çok iyi biliyor insanlar. Ortada çok net bir başarısızlık var. O yüzden de böyle saçma sapan sözlerle bir yere bunları tahvil etmeye çalışıyorlar. Mümkün değil. Elbette mümkün değil. İktidar gazetelerinin tamamını görmüş. Bir anda Berat Albayrak'ı keşfettiler. 3,5 aydır bir tanesi sormadı nerede diye. Reis'den talimat gelince hemen yapışmışlar şimdi. Evet ya be, vardı öyle biri ya. Ya hatırlıyor musun? Terleyen çocuk değil mi o? Mendilli. Tamam işte biliyorum ya. Neydi o müsteşarın? Neydi o olan ya? Ha bak, tamam işte o, onu diyorum ben. Terliyor böyle. Hani heyecanlanınca tıp tıp tıp tıp tıp selektör yapıyordu o. Tamam işte biliyorum o. Biliyoruz kardeşim, biliyoruz da konuşuyoruz. Bak bütün gazetelerde göstereceğim şimdi. Hepsi Berat Albayrak'ı hatırlamış. Niye? Bunlar böyle çalışıyor. Başka bir şansı yok ki. Karakteri yok, kişiliği yok, yeteneği yok. Gazetecilik gibi bir nosyona sahip değil. Evrensel ilkeleri salla, hiçbiri yok. Tak diye söyleneni şak diye yapmak zorunda. Başka çaresi yok. Var olamaz ki yoksa. Dalaksız, tamamı dalaksız. Ha, dalaksız demişken dur. Şimdi bugün mesela Hürriyet gazetesinde ekstra bir haber var. Gerçekten ekstra bir haber var. Çünkü başında okurken heyecanlanıyorsun acayip. Diyorsun ki lan oğlum galiba söyleyecek. Ya dur vallahi söyleyecek herhalde ya. Ay hadi inşallah falan diyorsun. Yok öyle bir şey yok. Gerçekten yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hürriyet'in bugünkü manşeti, virüs haritasıyla dolaşacağız. Normalleşme sürecinde vatandaşlar gidecekleri ildeki kısıtlamaları virüs haritasına bakarak takip edecek ve önlem alacak. Bizim almamızın bir önemi yok ki. Sen istediğin kadar önlem al. Esnafın dükkanı bir senedir kapalı. Sahne sanatçısı bir senedir çalışmıyor. Aç artık insanlar. AKP kongreleri hız kesti mi? Yok. Geçeceksin o zaman. Bu haberin hiçbir önemi yok. Birçok başarıda Berat Bey var. Hürriyet birinci sayfa. 8 Kasım gecesi neredeydin Ahmet Hakan? Bana bir anlat. Allah aşkına ne yapıyordun? Bana bir anlat. Söz veriyorum gazetenin tamamını okuyacağım. Lan söz veriyorum tersten okuyacağım gazeteyi. Bak yemin ediyorum sana. 8 Kasım günü ne yapıyordun? Bana anlat ya. Sen ve beraberindeki sas heyeti neredeydiniz? Bana bunu söyle. Söz veriyorum okuyacağım bu gazeteyi. Mümkün değil, yapamazsın ki. Dalak, böbrek, ciğer, takım hepsini satmış durumdasınız çünkü. Yok, öyle bir şansınız yok. Şimdi çıkıp Berat Albayrak ne ya Berat Albayrak ne kadar başarılı diyor. Ben bulsaydınız ya adam bu kadar başarılıysa. Bak dün sabah anlattım işte. Berat Albayrak öyle başarılı bir adamdı ki çekemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, hep Kılıçların içleri bunlar. Bir gün Berat Albayrak'ın Instagram sayfasına yanlışlıkla yazdığı bir mesajı bahane etti. Bak harbi söylüyorum. Hep Kılıçdar yapıyor bunları. Adamı görevden aldı. Tabii. Ben biliyorum kardeşim. CHP zihniyeti bu. Abi nereden buldunuz adamı ya? Lan bir bulun madem bu kadar seviyordunuz, bu kadar önemli biriydi. 3,5 ay oldu, herif ortada yok. Biriniz bulsaydınız ya, atan deden ayrına. Ama işte dalaksızlık böyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Yaşarken yüzüne söyleseydiniz ya. Şimdi Zeki Müren'in haberi dönüyor. Bugün üçüncü gün. Değil mi? Üçüncü gün. Ya Türkiye'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Türkiye'de bunu belki cuma günü dertleşmeyeni yapacağız ya, konuşabiliriz orada da. İnsanlara belirli zorunluluklar atfediliyor. Mesela Zeki Müren'i sevmek zorundasın. Hiç kimsenin böyle bir zorunluluğu yok. Önce orada anlaşalım. Bak mesela ben de, benim için öncelikli olan Türk sanatçıyı çok sevdiğimi biliyorsunuz, Zeki Müren değildir. Hiç alakası yoktur hem de. Hiç alakası yoktur. Birinci tercih asla olmaz. Niye? Çok abartılı, yani o şarkı dilinde kullandığı Türkçenin çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Ama burada Alpay'ın yaptığı var ya, bu gündem çabası ya. Ya artık yaşı belli yerlere gelmiş insanları zorlayıp konuşturuyorlar. Abuk sabuk konuşuyor onlar da. Ondan sonra şey yapıyorsun, manşet yapıyorsun. Zeki Müren. Bak Alpay'ın söylediklerinin içinde doğruluğunu size bunu ispatlarım da ayrıca. Ama insanlar o kadar ezberle hareket ediyor ki Türkiye'de. Mesela bir takım şeyler sevilecek. Sev. Niye? Ya sevmek zorunda falan değilim kardeşim. Sen de değilsin. Sen de değilsin. Asla böyle düşünme. Sosyal medyada köpürdüğü için insanlar hemen Alpay'ın arkasından küfretmeye başlıyor. Ya söylediği ağzının ayarı yok sadece. Ama söylediği kendi zevki sana mı soracak? Bana mı soracak? Sevmeyebilir. Bak ben de söylüyorum sana. Benim için asla birinci tercih falan değildir Zeki Müren. Asla. Asla. Müzeyyen Senar'ın var olduğu bir yerde ciddiye bile almam. Kusura bakmasın kimse. Çok iyi bir sanatçı, repertuarı milyon, çok iyi. Bunları zaten tartışacak haddim yok. Ama bireysel zevkten bahsediyorsanız insanların üstüne çıkmayın ya. Çıkmayın, bırakın. Kim ne söyleyecekse söylesin. Tarzı, tavrı, ya belli bir yaşa gelmiş insanlar. Bak köpürtüyorlar bu insanları. O da gaza geliyor, anlatıyor. Zeki Müren beraber çalıştı insanları. Kıskanırdı. Ne yazmıştı? Daha fazla alkış aldıysa kadrosundan kestirirdi. Bunun onlarca örneği var. Onlarca örneği var. Alpay'ın söylediği doğru. Doğru kardeşim bu. Niye ezberle yapıyorsun? Niye sen ezberle bağırmaya başlıyorsun hemen? Alpay'ın eleştirilecek yönü yok mu? Var. 1 milyon tane. 1 milyon tane. Ama biz hep ezberle hareket etmeye devam ediyoruz ya. Herkes bir yerinden takılıyor. Oradan belli insanlar sevilecekse, belli insanlardan hoşlanılmayacak, hoşlanma. Yok böyle bir şey ya. Yok kardeşim, bu ezberle yaşanmaz. Niye? Yani insanlar böyle bir şey sevmek zorunda falan değil ki. Asla böyle bir zorunluluğu yok. Türk sanat müziği seven Zeki Müren'i seven. Hayır, yok öyle bir şey. Yok. Benim için çok daha önemli. Mesela ben Nesrin Sipahi'yi hiçbirine değişmem. Ciddi söylüyorum. Hiçbirine değişmem. Ya bu bunda anlatılacak 1 milyon tane örnek veririm bununla ilgili. Yaşar Özel'in sesini, Metin Güyer'in sesini rahmetli, hiçbirine değişmem. O benim zevkim. Başkasının da zevki olabilir. Ama ezberlenmiş bir takım kalıplar var. Onunla saldırıyor insanlar. Onunla hemen saldırıyor üstüne. Ya hayır, başkaları söylemiş değil. Bakın bu gazino tarihi. Ya sorun bunu gazino haberleri yapan, duayen, bakın magazin muhabirlerine sorun bunu. Hepsinin böyle haberleri vardır. Hepsinin. Zeki Müren bunu yapan bir insan, evet. Evet, kadrosunda çalıştırmayan, yok eden bir insan, doğru. Ya kardeşim, bunu böyle değerlendireceksin. Niye ezberle gidiyorsun ki? Hep beraber biz Zeki Müren'i seveceğiz. Bana ne ya? Ben sevmiyorum. Değil kardeşim, ben de sevmiyorum. Tercihim benim Zeki Müren'den yana değil. Evet, muhteşem bir repertuara sahip. Ama Türkçe, ben hayatım 38 senedir Türkçe konuşarak kazanıyorum. Bu kadar abartılı bir Türkçe ömrümde görmedim. Böyle bir dil değil Türkçe. Bu kadar şişirilecek, abartılacak falan değil. Dil böyle bir şey değil zaten. Ama seven sevsin, sevmeyen sevmesin. Kime ne? Ezberle niye hareket ediyorsunuz? Ya sosyal medyadan bir saldırı başlıyor. Allah Allah, ana avrat dalmış millet Alpay'a. Niye? Üslubu kötü. Vallahi kusura bakmayın ama. Ha, bakın ben, Semir Han demiş ki ben çok seviyorum. E normal işte. Zaten bu bireysel zevk. Siz çok sevebilirsiniz. Çok doğal. Ben size neden çok seviyorsunuz diyemeyeceğim gibi siz de bana neden sevmiyorsun diyemezsiniz. Bu kadar net. Ama Türkiye'de mesela bak, bunu yapan insanlar Türkiye'de ikiyüzlülük artık işlemiş içimize diyorum ya. Bak şunu hiç tartışmıyor. Cuma günü unutturmayın da konuşalım bunu. Hakikaten insanların karnından konuştuğu konular. Biz hiç yapmadık bunu. Alınan gücenen alınsın. Türkiye'de eşcinsel hakları konusunda yapılmış en büyük kötülüğün sahibidir Zeki Müren. Niye? Ya ben çocuktum da, haberi okuduğumu hatırlıyorum. İsteseydim 1.000 kadından 1.500 çocuğum olurdu diye röportaj vermişti. E kardeşim, olmuyor işte o zaman. Olmuyor. O zaman halk sana paşa diyor. Bambaşka bir gerçeklik konuşuyorsun. Sonra gladyatör kıyafeti giyip fuarda sahneye çıkıyorsun. Sonra aynı arkadaşlar LGBTİ plus haklarını savunuyorum diye yardırıyor sosyal medya üzerinden. Ya bir aranız olsun birader. Aranız olsun ablacım be. Bu kadar basit değil bu hikaye. Eleştireceksen doğru düzgün tam yerinden çık karşısına, ama ne söyleyeceksen söyle, karnından konuşma. Alpayı perdeleyerek yapmasın kimse bunu. Söyleyecek hikayesi olan anlatsın. Bak mesela diyeyim, Şehrazat. Hayatta en sevdiğim şarkının sözlerini yazmış insan. En sevdiğim şarkının. Bu kadar sevdiğim bir insan. Diyor ki yaşarken yüzüne söyleselerdi düşündüklerini. Ben de aynı şeyi söylüyorum işte. Ama yaşarken de o insanın cinsel tercihleri konusunda da konuşabilselerdi. Bugün çünkü aynı insanlar sosyal medya üzerinden LGBTİ haklarını, LGBTİ plus artı haklarını savunuyorlar. Kendi profillerine gökkuşağı koyuyorlar. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Karnından konuşma. Biz ne kaybettiysek bu ikiyüzlülükten kaybettik. Bu insanın değerini azaltmaz ya da artırmaz cinsel tercih. O onun hayatı. Hiç kimse sorgulayamaz bunu. Ama sen bu yokmuş gibi davranırsan, bak burada yorum aldıkları insana bak Allah aşkına. Bülent Ersoy, Zeki Müren sanatçı doğmuş bir duayendi, yeri doldurulamaz. Allah Allah. Ne diyorsunuz ya? Yeri doldurulamaz. Yaşarken ettiğiniz mücadeleleri konuşalım mı? Benim hatırladığım röportajı var. Ekmeğime mani oldu diye. Ya bu ikiyüzlülük kardeşim, bu ikiyüzlülük. Böyle olmaz bu iş. Bak bugün biz insanları din, dil, ırk bilmem ne diye ayırmıyoruzun içine cinsel tercihini, cinsel yönelimini de koyuyorsak bu haberi böyle değerlendireceğiz. Hiç kimsenin öyle bir hakkı yok. Herkes oturduğu yerden sağdan soldan sütre gerisinden taş sallıyor. Olmaz o. En azından burada olmaz. Cuma günü daha derin konuşalım isterseniz. Ben varım ama Türkiye'de insanlar konuşmuyor bunu. Sürekli kıvırıp duruyor herkes. Herkes kıvırıp duruyor. Zeki Müren, Zeki Müren eleştirilemez. Ne demek eleştirilemez ya? Ne demek eleştirilemez? Zeki Müren Allah mı? Niye eleştirilmiyor? Gayet de rahat eleştirilir. Burada ne konuşuyoruz? Hep yapmaya çalıştığımız. Ya herkes, her konu konuşulur kardeşim. Her konu konuşmak zorundayız zaten. Ama şu ikiyüzlülük var ya, ya, bizi bitirecek hikaye bu ya. Vallahi yemin ediyorum. Bu ikiyüzlülük bizi bitirecek. Zeki Müren konuşuyorsun. Şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Ama bir Allah'ın kulu. Üstelik bak, Türkiye'yi tek başına yöneten kişi LGBTİ bireylerle ilgili ağza alınmayacak hakaretler ettiğinde, İçişleri Bakanı ağza alınmayacak hakaretler ettiğinde, her şeyi söyleyen insan bu konu konuşulurken mesela profilinde hala gökkuşağı duruyor ama ağzını açmıyor. Bu ikiyüzlülük olmaz kardeşim. Bu ikiyüzlülük olmaz. Ha işte evet. Bu Mars'a araç indirildi. Biz ne konuşuyoruz? Tam da onu söylüyorum işte. Bırakın ya, ezberle sevmeyin, ezberle nefret etmeyin kardeşim. Kim neyi seviyorsa sevsin, neyi sevmiyorsa sevmesin. Kime ne? Bak Ahmet'in Ahmet'in tutarlılığı var mı diğer yüzünde birinde? Yazının başını okuyorsun. Ben dedim ki bak yemin ediyorum. Yemin ediyorum dedim ki ulan söyleyecek bu sefer ya. Söyleyecek abi ben eminim. Hadi ulan. Ay hadi inşallah bu sefer olacak. Sayın Bilim Kurulu üyeleri, şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız. Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri. Durun. Çünkü millet bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe sizin ağzınızdan maske mesafe tekerlemesini duymak bile istemiyor. İşte bunu okudum sabah dedim ki söyleyecek lan. Vallahi söyleyecek. Bak yemin ediyorum parti kongresinden bahsedecek. Arkasından gelen cümle. Durun. Çünkü millet otel lokantalarındaki keyfi gördükçe kısıtlamalar hemen kalkamaz tarzı açıklamalarınızı muazzam bir öfkeyle karşılıyor. Durun. Çünkü millet kayak otellerindeki durumu gördükçe mutasyon adlı öcüyle ilgili tüm söylediklerinizi masal dinler gibi dinliyor. Durun. Çünkü millet psikolojik olarak bunalıma girdikçe bütün öfkesini ve bütün stresini mekanlar hemen açılamaz diyen sizden çıkarmaya çalışıyor. Kısacası eğer durmazsanız herkes kendini kurtaracak olan size olacak. Yok artık Ali Sami Ahmet Hakan. Arkadaşım şu kim? Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikler. Onlar kendilerini bilir. Beni konuşturmayın şimdi. Yok konuş. Boru gibi köşe yazıyorsun anlatsana. Hangi ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikler mesela? Var mı bizimle paylaşabileceğim bir örnek? Yok yani. Var da yemez. Ya insanda biraz arlanma olur diyeceğim ama. Ayıp be kardeşim. Vallahi ayıp. İnsanda olur. Sen rahat ol. Sende olması şart değil. Sen devam et öyle bildiğin gibi. Ya bu kadar korkak olur mu arkadaş insanlar ya? Ya gazetenin ismini değiştirsene. Yusuf yapsana gazetenin adını. Vallahi billahi. Yazık günah orada. Hürriyet yazıyor. İnsanlar hani biz değil de ilk kez duyan gerçekten bir bok zannedip satın alabilir. Yusuf yapsana gazetenin adını ya. Ya bak daha dün sabah konuştuk ya. Dün sabah. Osman Müftüoğlu gazetenin başyazarı ve gazetenin başyazarı hijyen tedbirleriyle ilgili atıp tutmayacağı ifade yok. Daha 4 gün önce Sağlık Bakanı ile röportaj yaptın sorsana adama. Neyi? İşte bazı mesafesizlikler varmış ya bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikler. Hangi ortamlar bunlar Sayın Bakan diye. Ya yapamazsın kardeşim bak bunu söylüyorum işte. O yüzden senin yaptığın adı gazetecilik falan değil. Sen iş takipçisisin. Sen bir iş takipçisisin. Burada yaptığın iş de odur. Geçici olarak. Şimdilik bunu yapıyorsun. Ama herkes böyle Allah'tan Türkiye'de cebine konuşmuyor. Hakikaten yaptığını, yaşadığını. Ya ben ne söylüyorum kardeşim? Ben biliyorum bu topluma karşı benim borcum var diyen insanlar var. Bak benim çok sevdiğim bir kardeşim Fırat Danış. Müthiş bir oyuncu. Gerçekten müthiş bir oyuncu. Çok iyi bir enstrümanist. Çok acayip bir sürü enstrümanı çalabiliyor. Çok iyi bir müzisyen. Çok güzel şarkı söylüyor. Çok güzel bir adam ama. Her şeyin ötesinde çok güzel bir adam. Bak Fırat bir saat önce sosyal medyada ben de retweet ederek katkıda bulunmaya çalıştım. Şunu sordu. Sayın Bakan Doktor Fahrettin Koca. Bakan olduğunuz hükümetin İzmir Kongresi'ndeki bu görüntüler. Bazı mekanlardaki olağanüstü mesafesizlikler var ya. Şair burada onu anlatıyor. Hangileri? Bak, mesela Fırat söylüyor. İzmir Kongresi'ndeki bu görüntülerde maske ve mesafe kurallarına uyulduğunu düşünüyor musunuz? Çok doğru bir soru. Çok doğru. Hani hep diyorum ya Atatürk sanatçıyla ilgili tanımında yanlış ifade kullanmış bence. Sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir diyor. Yanlış. Işığı hissetmek de bitmez o iş. Işığı tam da sanatçı tevazuyla. Kafasını hafif öne eğerek, halkın önünden giderek onun yolunu aydınlatmak için kullanan insandır sanatçı. Bak Fırat'ın yaptığı tam da o. Devam ediyor sorusuna. Diyor ki, 20 gün önce yaptığınız açıklamadan beri ne değişti Doktor Fahrettin Koca? Açıklama da şu. Bak şimdi, vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Nasıl? Her türlü diyorsun. He, her türlü. Ama ben bunu söylediğimde 3 Şubat. 18 günü, 10, 20 gün önce. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım. Kaçının. Bak bunun için söylüyorum işte. Ben bir hekim değilim, benim haddim değil. Bir hekim olarak ben böyle bir şey söyleyemem. Çünkü mesleğim o değil, işim o değil. Ama ben bir yurttaş olarak Sağlık Bakanını bu yüzden istifaya çağırıyorum dünden beri. Ya siz söylediğinizle yaptığınız uymuyor sizin. Bir siyasetçi olarak her şeyden önce insanlara doğruyu söylemekle yükümlüsünüz siz. Ama yapmıyorsunuz. Niye? Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de siyasetin kuralı doğruyu söylemek falan değil. Lidere biat, o kadar. Çünkü o sizi podyuma çağırdığında bakan oluyorsunuz, podyumdan indirdiğinde hiç. Tırış, hastane sahibi. Fırat'ın yaptığı, hakikaten bir sanatçının yapması gereken şey işte. Gerçekten bir sanatçının yapması gereken şey bu. Sanatçı alnında ışığı ilk hisseden insan değildir. Alnındaki ışığı toplumun önüne sunan insandır. Bu kadar basit. Bu kadar net. Ha, yapabilir misin? Vallahi herkes yapamaz. Kimi Ahmet gibi sağından soluna hani böyle sevgili Zafer Arapkirli söylüyor. Rina, rina, rina. Bak, Ahmet'i görüyorsun 9-8 vuruyor. Kafam vuruyor 9-8. Çünkü biliyorsun ki birazdan ceketi takacak bele. Ben de Nişantaşı bebesiyim diye atlayacak ortaya. Ama olmaz ki, böyle yaşanmaz. Yazsana kardeşim, senin işin o değil mi? Çünkü bak, yazdığın hakaret değil. Demin okuduğum ifadelerinde Fırat'ın zerre kadar hakaret görüyor musunuz? Tertemiz bir Türkçeyle son derece duru bir şekilde derdini anlatıyor. Ne değişti Sayın Bakan diyor. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz diyor. Ahmet ne yapıyor? Bazı olan, dur ya, ifadeyi bulmam lazım. Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikler. Hay senin bulacağın tabire tüküreyim ben ya. Bazı ortamlardaki, isim vermek istemiyorum, bilir onlar kendilerini. Olağanüstü mesafesizlik. Şimdi diyeceksin ki bu kadar bu adama zaman harcanır mı? Harcanır. Niye biliyor musun? Genel bakış açısı bu işte. Bunu değiştirmek zorundayız çünkü biz. Atıyor. Yani bir de bu arada iyi bir şey yapmış gibi davranıyor. Alakası yok. Alakası yok. Geçebiliriz. Artık geçebiliriz gönül rahatlığıyla. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti temelli kapatma, ömür boyu siyasi yasak, HDP ile ilgili bir haber. Gündemi HDP'ye odaklayan iktidar anayasa değişikliğiyle bir daha açılmamasının peşinde. Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nı ayrıştırma planını hızlandırıyor. HDP'nin kapatılmasına yönelik söylemini sertleştiren iktidar bloku anayasanın siyasi partilere ilişkin maddelerini masaya getiriyor. Anayasadaki temelli kapatılan bir parti bir başka adı altında kurulamaz hükmünün güçlendirilmesine ilişkin değişiklik gündemde. Selda Güneysu'nun haberi. 68 ve 69. madde yetersiz diye bir ara başlık atılmış. Anayasadaki hak ve hürriyetler devletin bütünlüğünü bozmak için kullanılamaz hükmünü içeren 14. maddeyi tartışan iktidar, 68 ve 69. maddelerinde bir partinin başka bir adla yeniden kurulmasının önüne geçemediğini savunuyor. Siyasetçilere 5 yıllık siyasi yasağında ömür boyuna çıkarılması konuşuluyor. Bakın, bu haber olur mu? Olmaz. Niye? Bugünün iktidarının anayasa değiştirecek çoğunluğu var mı? Burada yapılmaya çalışılan hikaye şu. Şimdi bu kamuoyunun önüne getirilecek ve Millet İttifakı sallanmaya çalışılacak. Nasıl? Denecek ki buna destek olmayanlar HDP'nin destekçisi. Hani Nedim Şener diyor ya işte PKK'nın mermisidir onlar diye. İyi de unutulan bir şey var bu arada. Şimdi burada mesela dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin ki Kemal Bey biliyorsunuz müthiş bir strateji olarak açıklamıştı bunu. Onunla aynı durum yaşanmıyor ki. Burada parti kapatmaya getirilecek bir engelden bahsediliyor. Ve burada insanlar bunun karşısına çıkıp çok rahatlıkla şunu söyleyebilir. İyi Parti de söyleyebilir. Demokrat Parti de söyleyebilir. Kardeşim, parti kapatmak çözüm değil. Biz bu düzenlemenin karşısındayız. Bu kadar net. Bu iktidar için beyhude bir adım. Gerçekten beyhude bir adım. Buradan Millet İttifakı'nı çökertemezsin. İmkanı yok. Damat kavgası. Erdoğan sessizliğini bozdu, istifaya zorladı, al bayrağı yere göğe sığdıramadı. Nasıl anlatacağım? Düşünsene şimdi bak. Ayın 7'sinde Kasım'ın 7'si akşam saatleri, her şey güllük gülistanlık. Daha böyle şey geyiği yapıyorsun yani. Biz bayılıyoruz Sayın Bakan'a. Hala oradasın. Müritleri olan arkadaş Özgür Demirtaş'ın başvuru yaptığını falan mesela Sabancı gruba. Bunu unutuyorsun Akbank'a. Bunları görmüşsün, sallamıyorsun mesela. Berat Albayrak aracı olsun diye. Var ya arkadaşım müritleri. Böyle sosyal medyadan yayılıyorsun falan böyle yedisi. Yedisinde bir şey oluyor, çok ağır uykun geliyor. Kafayı bir koyuyorsun, yılların uykusuzluğu var. Uyuyorsun abi, bebekler gibi böyle. Odanın içi serin, hafiften böyle hani yazın öğleyin çok severim o görüntüyü. Böyle tül hala sallanıyor. Ha, doğalgaz bulmuşsun. Yıldırım Selim'in söylediği gibi. Doğalgaz bulmuşsun mesela. 380 milyar metreküp. Bunu kime saplayalım, satalım diye düşünüyorsun. Çok özür dilerim. Böyle uyuyorsun. İçin geçiyor. Bir uyanıyorsun. 22 Şubat 2021. Diyorsun ki ulan ne uyumuşum be. Ev halkı diyor ki hakikaten çok derin uyudun ya. Biz de üstünü örttük, ellemedik. Baktık güzel uyuyorsun. Bir uyanıyorsun diyorsun ki ya ne oldu ne bitti? Ben diyorsun şey yaptığımda, uyuduğumda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tı. Ev halkı diyor ki sana yok o 3,5 aydır kayıp. Nasıl diyorsun ya 3,5 ay bir ülkenin Hazine Maliye Bakanı kayıp olur mu? Olur diyorlar. Yerine Lütfü Elvan geldi. Peki nasıl ayrıldı bu görevden? Görevden affını istedi. Instagram'dan mektup çaktı kaçtı. Allah Allah. Peki ne oldu 3,5 aydır? Vallahi bir Allah'ın kulu bugün sabaha kadar adını anmamıştı. Sonra Tayyip Erdoğan dedi ki ya çok iyi çocuktu, tek sıkıntısı işte damat olduğu için oğlanı harcadılar. Düşünsene yaşadığın şoku. Nereye geldik ulan biz? Ha ben ne uyudum arkadaş yani, nasıl uyumuş olabilirim ben ya? Bayağı yani uyku apneliği bu yani, uyku apneliği. Apnesi yani. Ve böyle oldu, gerçekten böyle oldu. Dün bir anda bütün iktidar medyası hatırladı. Ya lan biz oğlum bizim Ali Hazine Bakanı vardı lan. Ana hani yemeği ateşte unuttum der gibi. Hazine Bakanı vardı bizim. Bardak. O şey çocuk değil mi terleyen? Ha selektör. Evet o işte. Yok lan olan 3,5 aydır. Bir gün önce Lütfü Elvan konuşuyor. Lütfü Elvan diyor ki bu diyor bunlar yanlış. Önce Yiğit Bulut konuşuyor. Çok özür dilerim. Önce Yiğit Bulut konuşuyor. Diyor ki öyle giden rezerv falan yok. Bunlar hikaye diyor. Bak yıllarca o rezervi yönetmiş Ali Babacan. En tehlikelisi bu işte bu adamlar için. Ali Babacan çıkıp diyor ki o net olarak gitti. -46 milyar dolardayız şu anda rezervde. Nereden biliyor? Ben yönettim diyor. Ben yönettim oğlum. Olsa ben bilirim lan. Ben bilirim. Paranın başındaki adam bendim. Yıllarca ben yönettim bunu. Şimdi onu da yok edemiyorsun. Onu da yok edemiyorsun. Kalıyorsun böyle. Üstüne Lütfü Elvan konuşuyor. Hesapta Lütfü Elvan koruyor damadı. Ama bir yandan da diyor ki diyor bizim para vardı da gitti diyor. Hani diyor bir zamanlar diyor fakir ama gururlu bir genç vardı ya diyor. He diyorsun. O diyor hala fakir diyor. Gurur murur da gitti zaten diyor. Tamamen. Para? Para da gitti diyor. Para yok öyle bir para. İhtiyaçları harcadık. Ama sıkıntı şu. İhtiyacın ne olduğunu da biliyorsun. İhtiyaç ne? Mesela esnafın desteklenmesi. Desteklenmiş mi? Türkiye'nin her noktasına internet götürülmesi. Götürülmüş mü? Hayır. Onun parayı nereye gömdünüz o zaman diyorsun. Diyor ki tek sıkıntısı adamın damat olması ya. Yoksa bu ezanları susturamayacaksınız oğlum. Uzaya gidiyoruz. 63 ülkeye doğalgaz satacağız. Ne satacaksın? Doğalgaz. 63 diyorsun. Evet. Mantıklı bence. Yavaş sat yalnız. Ya bir anda satıp gaz piyasasını düşürme diye yavaş sat diyorum. Yoksa sat. Yani sorduğun zaman en sıkıntıya düştüğü anda şöyle diyor hepsi. Evet. Demin dökülen ayrandı. Doğrudur. Ayranımız döküldü. Kalanı da çok konuşmak istemiyoruz şu anda. Ama uzaya çıkmamız engellenemez. Ey CHP, sen istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız. Yani acayip bir ülkede yaşıyoruz. Çok çok tuhaf, çok inanılmaz şeyler oluyor. Zabanan gazetesine baktığınızda ama bunlar yok. Başarılı olduğu için Berat Albayrak'a saldırıyorlar. Kim? Onlar. Kim onlar? Onlar kendilerini bilir. Ahmet'in bahsettikleri mi? Başkan Erdoğan, başkan. Oğlum bir karar verin lan. Bir karar verin. Bak geçen hafta Cumhurbaşkanı yazdınız. Dün başkana döndünüz, bugün yine başkan. Kesin mi? Kesinse oradan gidelim. Ülkemizin pek çok kazanımında Berat Bey'in imzası var. Niye? Gazete Berat Bey'in abisinin. Ya Allah sizi inandırsın. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Adamın kastası var. Özlem Zengin. FETÖ'nün Uşak'ta çıplak arama yalanıyla algı peşinde olduğunu belirterek böyle bir şey olmadığını açıkladım. Planları boşa gitti. Arı kovanına çomak soktum, saldırdılar dedi. Böyle bir şey olmadı Özlem Hanım. Özlem Hanım uyduruyorsunuz. Böyle bir şey olmadı. Yaşanan bu değil. Üstelik eğer böyle olduysa mesela neden çıkıp bu uygulama dünyada başka ülkelerde de var dediniz? Madem yok. Ya bu uygulama var mı yok mu ya? Bir ona karar verin. Meclis kürsüsünden gözünüzün içine baka baka bana bu yapıldı diyen insanlara ne diyeceksiniz? Ne kolay değil mi böyle size soru soramayacak insanların karşısında atıp tutmak gönül rahatlığıyla? Zavanan gazetesi böyle. Sözcü sizin acınız bizim acımızdan daha değerli değil manşetiyle çıkmış. Sosyal medya manşeti bu. Çifte standarda tepki. Siyasilerin katıldığı cenaze törenlerinde pandemi kurallarına uyulmuyor. Ancak vatandaşın cenaze törenleri 30 kişilik katılımla sınırlı tutuluyor. Dün sabah sevgili Rahşan buradaydı. Rahşan Gülşen. Hani onun huzurunda da özellikle söylemek istedim. Rahşan bir ay oldu babasını kaybedeli. Ve öyle defnetmek zorunda kaldı o kızcağız. İçinizden pek çoğunuz yaşadınız bunu. Neden? Neden ya? Soruyorum işte şimdi. Neden? Orwell'i burada anlayacağız işte. Bütün hayvanlar eşittir, bazı hayvanlar daha eşittir. Ben de soracağım neden ya? Yok öyle bir şey kardeşim. İnsanın insandan üstünlüğü olamaz. Kan ağlayan restoran ve kafeterya esnafından iktidara çağrı ya destek verin ya da açın. Vay arkadaş ya. Bu arada burada da haberleştirmiş. Hatta unutmayın cuma günü tekrar şu birini sorarsanız. Çünkü böyle sorular geliyor. Ya senin bir şeyin var, yakınlığın var bu adamla falan diye. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir proje başlattı. Ön ödemeli restoranlardan ön ödemeli alışveriş dönemi. Esnafa destek açısından. Yapın. Bu adamlar en azından yaşayabilsin diye. O haber var Yavaş'tan esnafa destek diye. Annem annesinin cenazesine izin verilmediği için gidemedi yazmış Saim Akkan. Nasıl? İnsan olanın üzülmesi lazım bu habere işte. Ama insan olanın. Herkesin üzülmesi gerekmiyor. İmamlar iktidardan 3600 ek gösterge istedi. İktidara 2018'deki seçim vaadini bu kez imamlar hatırlattı. Diyanet Sen Başkanı Nuri Ünal, 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını istiyoruz dedi. Bak, Necla Karataş kimse katılmasın diye annemi gece kaldırdık yazmış. Ya bu insanlardan utanmanız lazım. Gerçekten utanmanız lazım. İmamlar istiyor 3600'ü ama mesela öğretmenler için, polisler için, hemşireler, sağlık çalışanları için. Süha Emre, dün konuştuk efendim Ali Koç'la ilgili. Ben söyledim söyleyeceğimi. Vallahi çok şükür hiç kimse için ben karnımdan konuşmadım burada ya. Dünkü yayını izlerseniz orada bulursunuz. Sözcü, ha Sözcü'de nasıl önemli haberi atladım. Yayının başında söylemiştim size. Bugün Saygı abinin, Saygı Öztürk'ün bir yazısı var ve orada Hüseyin Aygün'ün, eski milletvekili Hüseyin Aygün'ün ağzından terör örgütü PKK'nın elinde üst düzey bazı devlet görevlilerinin halen bulunduğunu rehin olarak yazmış. Yani bak bu konuya ilişkin insanlar hala konuşmuyor Türkiye'de. Biz 5,5 yıl sonra öğrendik. 13 şehitle, üzerine 3 şehit daha 16 canımızı yitirerek öğrendik. Onların 13'ünün infazıyla öğrendik mesela. Neden? Oysa 31 Mart seçimlerinden önce bir gecede mesela biri anında Abdullah Öcalan'ın terör örgütünün başının mektubunu anlattı ya. Hiç rahatsız olmadı kimse. Mesela onun bir terör örgütünün liderinin İstanbul seçimlerine müdahale çabasını izledik devlet ekranında. Hiç kimse sormadı Türkiye'de. Bunu yapanlar bir de kendilerini dindar diye anlatanlardı. Başınız sağ olsun Necla Hanım. Herkesin yani hepinizin aynı şekilde. Saime Hanım'ın da. Başınız sağ olsun hepinizin. Allah sabır versin. Sözcü böyle. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti büyük arsızlık. Allah Allah. Bizde olmaz öyle şey ya. Salgını umursamayan AKP lebalep kalabalık uğruna öğrencileri kongreye çağırdı. Eğitimsel öğrencilerin çağrılmasına tepkili. Erdoğan'ın salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve salon lebalep tıklım tıklım dolu diye övündüğü AKP kongreleri pandemiye rağmen kapalı salonlarda hiçbir tedbire uyulmadan gerçekleştirilmeye devam ediyor. Erdoğan'ın da katıldığı Halka Pınar kapalı spor salonundaki İzmir İl Kongresi yine benzer görüntülere sahne oldu. Salonda ise sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekti. Ne oldu? Tribün görmedik hiç. Tribün göstermiyor adamlar. Utanmazlık. NTV'nin görüntüsü var mesela. Ya midem bulanıyor. Gerçekten midem bulanıyor. Ben 10 senemi verdim. Gururla söylüyorum. Ben iyi döneminde çalıştım. Biz çok iyi habercilik yaptık. Hala arkasında dururum yaptığım her işin. Ama artık midem bulanıyor benim ya. Ya Ortaköy'deki bir görüntüyü verip sosyal mesafe kuralları içe sayıldı, insanlar üst üste deyip sonra AKP'nin yetkililerinin genel başkanı da dahil olmak üzere katıldığı bir tarikat başkanının, tarikat başının cenaze törenini yayınlayarak binler uğurladı yazmak. Bu alçaklık artık ya. Alçaklık bu. Başka bunun tarifi yok. Lise öğrencilerinin de davet edildiği kongreye okullardaki personelin katılımı zorunlu kılındı. Okul müdürlerine gönderilen yazıda Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek kongremizde sizleri ve değerli öğrencilerinizi aramızda görmekten mutluluk duyarız denildi. Eğitimsen Şube Başkanı Vardal öğrencilerin kongreye çağrılmasına tepki gösterdi. Nasıl? İşte bak buna karşı çıkmak suç değil. Buna karşı çıkmak tam tersine insanlık görevi. Ya ben... Niye arkadaş? Binlerce insan açlıktan kırılırken Türkiye'de. Sen nasıl yapabiliyorsun bunu ya? İnsanların hayatı kaymış. Gerçekten hayatı kaymış. Sen nasıl yapabiliyorsun? Kovduğu damada sahip çıktı. Erdoğan 4 ay önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettirilen damadı Berat Albayrak hakkında ilk kez konuştu. Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki talihsizliği damat sıfatının birikimi ve başarısı. Geçebilirse bir son derece saçma çünkü. Ya saçma bile değil ya. Ama hep kılıçların işleri bunlar işte. Aldı adamı görevden. Ben gördüm. Oradaydım ya. Evrensel'in manşeti zamlar geri alınsın, ücretler artırılsın. Evet bence de. Emek Partisi meydanlardan hükümete bu çağrıyı tekrarlamış. Emekçilere de örgütlenme çağrısı yapmış. Bakalım Boğaziçi'nde kayyuma 50 günlük itiraz. Hala devam ediyor Boğaziçi'nde eylemler. İnsanlar geri adım atmıyor. Niye? Haklılar çünkü. Haklılar kardeşim. Sürmanşette Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Boyun eğmem Kürt sorunu var demek suç mu? Vallahi suç olamaz. Eğer suçsa Erdoğan'dan başlayacak. Çünkü o söylemişti. Ben hatırlıyorum o grup toplantısını. Ben o salondaydım muhabir olarak. Kürt sorunu. Evet Kürt sorunu diye başladı. Ama işte o zaman öyle. Bu zaman böyle. O değişiyor ya. Yeni Şafak'ın manşeti CHP Gara'da PKK'ya kalkan oldu. Milletin öfkesini canilerden uzaklaştırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçebiliriz haberi. AK Parti İstanbul Kabaktepe'ye emanet. Ne? AK Parti'nin yarınki kongresinde İstanbul İl Başkan Adayı Osman Nuri Kabaktepe olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir adaylığı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe Bey adayımız olarak belirlenmiştir diyerek duyurdu. Nasıl? Tek adam. Kim? Kılıçdar. Onun tek adamlığı. Diğerleri değil. Kılıçdar tek adam. Sayın Cumhurbaşkanımızın diyor tensipleriyle. Biz diyor belirledik. Ya bir şey soracağım. Eskisini niye görevden aldınız? Bak durdu ben söylemeyeyim. Ben söylemeyeyim. Hani demin bir yazı okudum size hatırlıyor musunuz? Bazı neydi? Bilim kurulu üyelerine yönelik yazısı vardı hani Ahmet Hakan'ın. Hatırladınız mı? Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikler. Şimdi aynı da Ahmet Hakan. Hangi Ahmet Hakan? Ali Sami Ahmet Hakan. Aynı yazısının devamında diyor ki yeni il başkanı eski il başkanı. Bak ara başlık. Dikkat. Görev sırasındayken AK Parti İstanbul İl Başkanı hakkında tek bir kelam bile etmeyenler AK Parti'nin yeni il başkan adayını "Oh be, sonunda teşkilatçı bir siyasetçi il teşkilatının başına geliyor" diye selamlıyorlar. Kral öldü yaşasın yeni kral sözü şu yeryüzünde kaç yıldır yürürlüktedir acaba? Şair burada size geçiriyor. Vallahi billahi bana değil, benimle bir alakası yok yani. Diyor ki, o da demin benim sorduğum soruyu soruyor. Eski il başkanını niye aldınız lan o zaman görevden diyor. Ben size söyleyeyim mi? İstanbul'u kaybettiği için. Bütün bunlara sebep olduğu için. O kahverengi çorap kılıklı herifle birlikte hareket ederek bu hale getirdiği için. Gitti çünkü. Gitti Malbatı'ya bir kaydı. Bak o gün konuştuğumuz şey nasıl gerçekleşiyor görüyor musun? Nasıl şeyler yaşadık biz ya. 2 yıl geçti üzerinden. Ve o günkü o çarpılma hali dengesini bozdu. Ve bir daha dedim yani bunun geri dönüşü yok artık. Bitti bu iş diye. İşte onu yaşıyoruz şu anda. Çünkü para musluğu gitti. Gitti kardeşim, yok artık öyle bir şey. Onun için kötülükte limit yok bu saatten sonra. Her şey yapılabilir. İnsanlara ucuz ekmek dağıtmayın. Dağıtmayın, dağıttırmayın. Akşam PKK FETÖ'den SİHA'lara çare istedi. Dur bakalım neymiş. Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay PKK'lılarla silah ticaretini ve iki terör örgütü arasındaki işbirliğinin tüm detaylarıyla anlattı. Ya bu adam daha önce ne yaparmış mesela Gürbüz Sevilay? Mesela bunun hangi, bugün hangi bakanlarıyla ilişkisi varmış? Ay, anlattığı doğru olabilir, inanırım ben. İnanırım. FETÖ'cülerin her dalgada şey vardır. Mutlaka parmağı vardır. Bunlar da oyun bitmez. Vallahi bak, hayatta bitmez. PKK ile de işbirliği yapar, DHKPC ile de yapar. Bunlar terör örgütü, birlikte yürürler çünkü, sıkıntı değil o. Ama ben şunu merak ediyorum. Bu herif, Özbekistan'da yakalanıp öttürülen bu arkadaş, o zamanlar ne yaparlarmış? Muhalefete muhalefet dersi. Ne? Bak akşamdaki habere bak. Başkan Erdoğan, başkan. AK Parti dönemindeki yatırımların sayısını tek tek verdiği muhalefete bunları 2 katına çıkarabiliyor musunuz diye seslendi. Ne diye? Bunları 2 katına. İktidarda sen varsın. Tamam işte, sen çıkarabiliyor musun? Nasıl çıkartayım? İktidarda sen varsın. Tamam işte onu diyorum. Çıkartabiliyor musun? İktidarda sen varsın çünkü. Sen neden 2 katına çıkartmıyorsun? Aa, bunu düşünmedik ya lan. İşte onu söylüyorum. İktidarda sen varsın. Ya o zaman ben sana sorarım. Mesela kapanan fabrikalar niye kapandı? Kılıçların işleri. Kesin. %100. Evet. Şimdi bugün size Takvim Gazetesi'nden 2 ayrı bölüm okuyacağım. Ergün Diler'i özlediğimiz için Ergün Diler'den bir şey okuyacağım. Önce zaten hani gazetede ne var biraz ona bakalım. Gazetede bir bok yok, onun da manşeti. Berat Bey'in talihsizliği, damat sıfatı falan filan diye saçma sapan bir şey. Bitcoin çok değerlendi oğlum. 10 yılda 1 dolar 20 milyon dolar oldu falan gibi bir kahvehane geyiği var. Bir tane avukat haberi var. O çok tuhaf bir haber. Dinleyin. Hande Bermek Murat Başoğlu'na boşanma davası açtı. Arkadaşı Demet Şener avukat Aslı Çelik'le tanıştırdı. Çelik 170 bin dolar ve 3 bin lira aldı. Abla çok özür dilerim de ben haberin bundan sonrasını okumadım. 170 bin dolar almışsın. 3 bin lirayı niye alıyorsun ya? 170 bin doların yanında 3 bin lira dediğin ne? Hakikaten merak ediyorum. Vallahi bak. Hani kabaca 450 dolar. Ya 170 bin dolar almışsın. Ben haberin kalanını okumadım. Mahkeme masrafını mı aldı acaba dosya falan? Bence orada uyanmak lazımdı bu işe. Lan 170 bin dolar ödedik, 3 bin liranın peşinde hala diye. 170 bin dolar diyorum hacı abi. Çok büyük para. Çarpma. Vallahi çok büyük para. Yani 1 milyon 200 küsür bin lira para. Çok. Niye alıyorsun bunu ya? Ha işte bir miktar para ve artı holosko gibi. Başak Hanım'ın söylediği gibi. Bir miktar para artı holosko karşılığında davanıza bakarım. Şimdi bugün Ergün Diler İncil'in şifresi diye bir yazı yazmış. Ben sabah görünce bunu biliyorum. Daha önce de buna benzer yazılar yazmıştı, hatırlıyorsunuz. Dedim ki ulan bu yazı iyi yazı. Kesin. %100. Acaba dedim hangi İncil'den bahsediyor bu? Yazıya dikiz şimdi. Neden bir anda ülkede tansiyon fırladı? Gelin isterseniz dışarıdan dolanıp bakalım. Dışarıdan dolanıp derken camdan çıkalım, kapıdan girelim. Mantıklı. Biliyorsunuz, olanı biteni asla ve kata olduğu şekliyle kabul etmem. Arka planına bakarım. Gelin bugün bunu birlikte yapalım. Seninle her şeye varım. Joe Biden seçildi, Beyaz Saray'a geldi. Heh, onun İncil. En çok konuşulan konu üzerine yemin ettiği İncil'di. İncil'in boyutu ve üzerindeki işlemeler Masonluk ve Illuminati gibi yakıştırmalarla süslendi. Ancak gerçek başkaydı. Kendi de yazdı bu arada onu. Sallı, nasıl olsa unutmuştur millet. Geç. Biden'ın yemin ettiği İncil dedelerinden kalmaydı. İngilizce konuşan Roma Katolikleri tarafından kullanılan bir Douay Rheims baskısıydı. Evet. İşte o oydu. Evet, o zaman da yazılıp çizilmişti zaten. İncil üzerindeki tartışmalar asıl gerçeği, yani siyasi mesajı engellemeye yönelikti. O İncil üzerine ilk yemin eden kişi suikastle öldürülen John F. Kennedy'ydi. Biden, Douay Rheims İncil'i ile yemin eden ikinci Amerikan başkanı oluyordu. İncil üzerinden Abditalya, Abditalya ne lan? ABD İtalya, Almanya. Ya arada bir şey anlatmayı unuttun Hacı abi. Romalılar dedin ya, şimdi oradan bizim İtalya'ya götürmemiz mi gerekiyor mevzuyu? Her şeyi de benden beklemeyin, kendiniz yapın o kadarını da. Tamam. Abditalya, bundan sonra böyle diyeceğim ben de. Abditalya Almanya birleşiyordu. Almanya'ya nereden geldik? Karıştırma orayı. Ya da Amerika ile AB diye de okuyabiliriz bu mesajı. Zaten bu İncil'in gücü de protestanların tercümesine itirazdan kaynaklanıyordu. Çin mi? Evet. Çin kontrol edilmesi gereken ülke konumuna gelince Amerika'nın gölgesi gibi olan Japonya ilk tepkiyi verdi. Ooo, kafa gitti bak. Şu anda yandı kafa tamamen. Japonya'nın 12 büyük markası Uygur Türklerini zorla çalıştıran Çinli şirketlerle iş anlaşmalarını iptal edeceğini açıkladı. Uygur Türkleri mi? İstersen girme o işe. Ayşe Çavdar'ın yazısını oku derim ben. Yani ben derim. Sen tabii ki okumayacaksın abuk sabuk şeylere. Kafa yandığı için normal. Onlara gideceksin ama bence o işe girme, incinirsin. Uygur Türklerinin durumu, bugünün iktidarının onları satışı. He? Ama kafa hazır yandı ya. Bırak artık, aşağı doğru gidiyor bak. Devam ediyor. Diyor ki sırlar açığa çıkacak. İşte sırlar için Epstein'in gölgesi geldi. Küçük çocuklarla fuşvan. Kafa tamamen gidiyor. Bir anda Netflix belgeseli izliyor mesela. Oradan da geliyor bir şeyler. Anlatıyor. Diyor ki şaka gibi ama değil. Şimdi buradan direksiyonu içeri kıralım. Direksiyonu kırarak mı gireceğiz içeri? Dışarıdan dolaşıyorduk. Eve girmeyelim şimdi, tekerlekler şeydir yani, sokağın kiri var. Başkan Erdoğan bir süre önce milli görüş çizgisinin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk ile görüştü. Yok artık Ali Sami Ergündiler. Ya Joe Biden'dan Oğuzhan Asiltürk'e nasıl geldin? İşte bak, ben bu dehaya güveniyorum. Ben bu dehaya güveniyorum. Kafa öyle bir yerde ki Joe Biden'la başlıyor. Oğuzhan Asiltürk'e geliyor. Oğuzhan Asiltürk de bir müddet duruyor. Romalıların İncil'ini alıyor. Onu açıyor. Uygur Türklerine gidiyor. Müthiş. Evde gerçekleşen görüşme herkes için anlamlıydı. Kesinlikle. Benim için de. Ha, şimdi rahatladım. Çünkü hepimiz için anlamlı ve senin için anlamsız olursa ben ona katlanamam. Bu ziyaret herkesin yazdığı, çizdiği gibi Erdoğan'ın destek araması mıydı? Soruyu başka türlü de sorabiliriz. Acaba Erdoğan milli görüş üzerinden Alman ekolüne göz mü kırpıyordu? Ne? Dur bir dakika, dur. Dur, benim kafa gitti. Dur. Bak, benim kafa da ağırlaştı şimdi. Oğuzhan Asiltürk. Alman ekolü mü? Hatta AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için de aynı ekolden gelen isimlerin öne çıkması tesadüf müydü? Bu sert oldu ya. Alman ekolünden mi diyorsun yeni bu şeyin? Hani Ahmet Hakan'ın ne yapıyorsunuz lan siz dediği adam. Çok acayip ya. Bu arada Başkan Erdoğan Berat Albayrak konusunda bir çift söz etti. Dışarıda birileri anında rahatsız oldu. Bunu kura yaptıkları küçük müdahalelerle hissettirdiler. Denge bu. Olaylara böyle bakın. Türkiye'nin içinden geçtiği dönemi de bunlara bakarak yorumlayın. Hala diyor nefes alabiliyorken alın diyor. Aklınızı alırım duvardan duvara vururum diyor. Vallahi bak böyle ahtapot yumuşatır gibi diyor. Ara ara denize sokarım. Tuzlu suyun içinde. Hafif çalkalar bir daha vururum betona diyor. Akıllı olun benim canımı sıkmayın diyor. Yani ben öyle anladım. Ama Oğuzhan Asil Türkiye o İncil'i getirip Alman ekolüne dahil ettiğinde dedim ki ulan 5,5 senedir burada konuşuyoruz. Ben bu kadar uçtuğunu hiç görmemiştim. Bu Arap Faik çok bozdu. Ciddi söylüyorum. Hint kınası olabilir bu. Yani o muhtemelen öyle bir şey çünkü. Bu bayağı halüsinatif. Yani kafa gitmiş bambaşka bir şey görüyor. Adam Joe Biden anlatıyordu. Oğuzhan Asil Türk'ün evine geliyor oradan. Tabii o böyle yazınca hoca da durur mu? O da yapıştırıyor cevabı kendi köşesi. Diyor ki ulan gazetenin genel yayın yönetmeni bu kadar diyor yani sallıyorsa benim eksiğim ne diyor? Benim diplomam var sonuçta. Yardır diyor bak. Hocam son 4 aydır eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Doktora git dedim gitmiyor. Beni aldatıyor olabilir mi? Doktora gitmediği için mi? He yani. Erken boşalma stres ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog, psikiyatrist, ürolog takibi gerekir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ya hocam ben boşa sevmiyorum sizi ya, yemin ediyorum. Ancak dedin şimdi kafa bulandı. Karşılıklı güvensizlik sorunları büyütür. Anlayışlı, gayretli ve teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür. Nokta. Kuşkudan iyidir. Hocam, o arkadaşı boş ver de ben 56 yaşındayım. Tansiyonum var. 6 aydır tık yok. Tansiyon var, tık yok. Hap kullanan arkadaşlar var. Allah cezasını versin o arkadaşlarınızın. Hap kullanan arkadaşlar var. Ben de kullanayım mı? Ne yapıyorsunuz? Kahvede elden ele mi gezdiriyorsunuz onu? Hani çay oralet söylediğinde, yancıların hesabını ayrı yaz, yazboz ver bize bir tane dediğinde mesela elden ele mi dağıtıyorsunuz? Senin riskli olabilir. Ne diyorsun? Senin riskli olabilir. Bazı kalp ilaçları bahsettiğin hapları kullanmak zarar verebilir. Bunun için doktorunla görüş. Sıkıntı o zaten. Doktoru yok, arkadaşları var. Onlara soruyor bu dingil. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık da var. Hocam o hastalıktaki ta değil, o da ayrı yazılıyor. Dahi anlamında. Bazı tansiyon ilaçları da isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir. İhmal etmemeni öneririm. Hocam, 62 yaşında bir delikanlıyım. Ay ay gel koy kafayı şuraya gel gel. Gel. Delikanlı diyorsun. He. Koy kafayı anlat. He. Arkadaşlar keçi boynuz yemiş. Allah cezasını versin arkadaşlarına. Toplu olarak. Arkadaşlar keçi boynuz yemiş. Sonra da mutlu olmuşlar. Bence arkadaşlar yaşadıklarının tamamını sana anlatmadılar. Yani benim fikrim bu. O keçi boynuz yedikten sonraki mutluluğa geçiş aşaması var ya, bence orada her şeyi bilmiyoruz. Ben de yesem olur muyum? Ne olur musun? Mutlu. Mutluluktan ne hedeflediğine bağlı tatlım. Yani 62 yaşında delikanlısın. Bence sırf bunun için mutlu olman lazım. Keçi boynuzu faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az ve sık beslenin. Dinlenmiş olmak mutluluğu artırabilir. Doktor kontrollerini de aksatma. Hocam başta adama siz diyordunuz, sona doğru samimi olup sene geçtiniz. Ha onu öyle yazdık değil mi? Evet. O biraz keçi boynuzu falan deyince sinirlendim sonra, doğru ondan o. Hocam, söyle ablacığım. Ben 25 yaşında bir kadın. Olur. Yeni evlendim. Allah mesut etsin. Eşimle ayda 3 kere birlikte olmaya çalıştık ama bende ağır oldu. 3. Yani buradaki takvimdeki 3 mucizesi mi? Ona takılmayın, çok önemli değil de. Ama bende ağır oldu, o önemli. Komşumuz hemşire, sordum. Vajinismus olmuşum. Hemşire mi söyledi sana bunu? Vajinismus olmuşsun. Ne yapacaksın? Nane, limon. Zencefil rendele içine bir parça da. İyi gelir mi? Yok, onun alakası yok da yani nefesin açılır. Soda iç. O mu iyi gelir? Gaz olmaz yani, gaz olduysa bir, ben onun için ben seni rahatlatmam peşindeyim. Yoksa öbürünü hemşire yapamaz yani, onun tedavisi onda değil. Doktora gitmek gerekir mi? Aşk olsun. Aşk olsun. Ya ne alakası var doktorla? Ya şuradan hemşire sana vajinismus, komşun vajinismus teşhisi koymuş ve sen hala diyorsun ki doktora gideyim mi? Saçmalama, ne gerek var? Doktor dediğin ne ya? Ne anlayacak o bundan? Komşun hemşireden daha mı çok biliyor? Daha mı çok biliyor? Ne biliyor da ne anlatacak sana? Tamam işte, arkadaşların şey yapmış. Söylemiş komşun. Vajinismus olmuş. Papatya çayı. İyi mi gelir? Rahat uyursun. Bunun alakası yok onun. Ona yani saçma ama doktora gideceğim mecbur. Yapacak bir şey yok. Bu hastalık, evet, ilk gece korkusu olarak da bilinir. Bazı kadınlarda tüm bedende kasılmalar olur. Çarpıntı, terleme, bulantı, kusma ve ağlama olabilir. Çarpıntı, terleme, bulantı, kusma, ağlama. Önce kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikolog ve psikiyatriste başvurmak gerekir. Komşunla görüşmeyi kes. Sonuncu o söyleme, ben söylüyorum. Bak, sağlığın için ablacığım. Komşunla görüşmeyi kes. Sana böyle kafadan bakıp vajinismus falan diyorsa kes onu, kes, görüşme onunla. Ciddi söylüyorum. Yap, nane ya, şurana sür. İyi mi gelir? Cık, alakası yok. Hani başın falan ağrıyorsa ona iyi gelebilir de bununla alakası yok. Bunun için doktora gideceğim. Sorunun sonu nasıl? Doktora gitmek gerekir mi? Aşk o, saçmalama. Ya doktor ne bilecek kardeşim? Ne anlatacak sana? Saçma sapan. Böyle bir insanların bir doktor takıntısı var. Yani hasta oldum hemen doktora gideyim. Ne alakası var ya? Konun komşun yok mu senin? Arkadaşın yok mu? Keçi boynuzu yiyip mutlu olan. O arkadaşların o bölümü bir araştırmak lazım. O keçi boynuzu yemekle o mutluluk olmaz. Ondan sonra bizim bilmemiz gereken karanlık bir alan var. Onlar keçi boynuzunu yedikten sonra tam ne yaptılar? Hani böyle oldu mu, maske ortaya, Venedik tipi, hatta burnunu böyle işlemeli maskeler ortaya çıktı mı? Lateks kıyafet, kıçı açık, uzun çizme, diz kapağını geçecek şekilde kırbaç. Bence arkadaşlarla bunları açık açık konuş. Keçi boynuzu falan geç onu, o hikaye. Sizde yani mutluluğu nerede buldun? Hani ben de arkadaşlar aşkı sizde tatmaya geldim de. Ben de mutlu olmayı hak ediyorum de ya. Ben de mutlu olacağım. Aranıza ya, onu deme, onu deme. Onu deme, yanlış anlarlar. Çünkü benim onların mutluluğuna ilişkin bir teorim var ama burada anlatılmaz. Ve o yüzden işte aranıza gireyim dersen mutsuz olma ihtimalin çok kuvvetli. Yani mutlu da olabilirsin, mutsuz da olabilirsin. Bence onu, ama onu öğren bir. Bunlar nasıl mutlu oluyorlar? Bir sor, tam olarak ne yapıyorsunuz? Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın tek yayın var, saat 11'de yapacağız. Unutmayın. Benim ya, hata benim tamamen. Ben sabah yani başka bir iş için olmak zorundayım. Burada olacağım da yapabileceğim bir şey yok. Kusura bakmayın. Anca onu bitirip, onu bitirdikten sonra tekrar hazırlanıp burada 11 civarı olabilir. Yarın tek yayın yapacağız. Bunun için özür diliyorum bir kez daha. Bugün benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Bunu baştan beri de söylüyoruz. Ama bizim bir araya gelme sebebimiz aynı ülkeyi seviyor olmamız. Aynı ülkeye borçlu hissediyor olmamız kendimizi. Ve birlikte yaşamaktan hoşlanmamız. Evet, çok zor, çok sıkıntılı. Ama bunu becerdiğin anda dünyanın en güzel ülkesi oluyorsun sen. Çünkü farklı fikirler bir arada, bambaşka şeyler konuşularak yaşanıyor ve ülke çok zenginleşiyor. Bunu yapabilmenin yolu da birbirinden korkmadan konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Evet, görüşlerimiz farklı. Ne olmuş? Aynı ülkeyi seviyoruz biz. Aynı dünyanın içinde farklılıklarımızla yaşamak istiyoruz. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer siz de derseniz ki, ya evet ya, hakikaten bak bu yayın diğerlerinden farklı. Ben buna destek olayım. Nasıl olayım? Bakın şöyle olabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu yöntemlerden birincisi. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyütece bir dokunun. Hop diye benim kanala getirecek sizi. Ayrıca orada gördüğünüz abone ol düğmesi var ya, işte iş onunla başlayacak. Abone ol düğmesini tıklayın. Sadece burada yok o. ünsalunlu.com.tr adresinde, yani benim internet sistemde de var. Buna dokunarak 5 kuruş çıkmadan cebinizden, sadece bir tek mail adresi yazarak abone olacaksınız ve demiş olacaksınız ki ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum falan değilim kardeşim, ben seçerim. Ben seçer, ben izlerim. Ha, yandaki ufak zil, ona dokunursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek abone olduktan sonra. Katıl düğmesi hem YouTube'un açılış sayfasında var, nasıl kullanılacağını da anlattım orada zaten, ama aynı düğme ünsalunlu.com.tr'de de var. İsterseniz bu yayını YouTube'un sağladığı bir avantajla yayıncıya katkı vermek üzere küçük aylık desteklerinizle katılabilirsiniz, katkı verebilirsiniz demek. İsterseniz, istemezseniz böyle bir zorunluluğunuz hiç yok, hiçbir zaman olmayacak. Bu yayın ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Katıl düğmesi o işe yarıyor. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama bütün bunların dışında bir kere YouTube'dan yayını izleyenlerin şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklamaları son derece önemli, beğen tuşu. Çünkü o şu anlama geliyor. Eğer bunu yaparsanız ve o sayı artarsa YouTube bu videoları başkalarına da tavsiye ediyor. Tanımayan, bilmeyen insanlara diyor ki insanlar bunu izliyorlar, bir bak istersen sen de. Az destek değil. Ama en büyük destek bunun da ötesinde burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Ve şunu hiç akıldan çıkartmamak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek. Yarın sabah saat 11'de unutmayın, tek yayınla bir araya geleceğiz. O zamana kadar herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu şık, şahane bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.